Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain emme ba'du. Altıncı fasıl diyor ki fıtri özellik ve nefislerini terbiye edip alıştırmak suretiyle gaybı bilen insanlar ile vahiy ve rüya hakkında. Kitabı olanlar 127. sayfa. Evet. Şimdi son derste fiziki etkenlerin insanların gelişmesi üzerindeki etkisinden bahsettik. Ve dedik ki yani bu etkenler insanın oluşumunda doğrudan insanların gelişmesinde, ferdi olarak insanların gelişmesinde ve toplumda fertlerden meydana geldiğine göre neticesinde toplumun da gelişmesinde doğrudan etkisi var. Onu hem yani iklim bölgelerinden bahsettik son derste ve bu iklim bölgelerinde bir mutedil olan bu yani hava şartları olan ve mutedil olmayan ve ne kadar yani bu mutedil olmayan ne manada ya soğuk ya sıcak yönünde. Dolayısıyla hava ısındıkça insanların da buna göre, insanlarda da buna göre bir etki meydana gelmesi ve bu da insanların hem fiziki yapısında hem de yani bazı ahlaki, fikri yönlerine de etkilediğini gördük. Ondan bahsettik. Diğer taraftan soğuk, hava çok soğuduğu zaman da o zaman o soğuk oluşu da yine insanların hem fiziki hem de yani manevi, ahlaki bazı etkiler meydana getirdiğinden bahsettik. Dolayısıyla bu demiştik bu dördüncü iklim kuşağı bu mutedil olan kuşaklar. Yani şu bizim bulunduğumuz bölge mutedil yani ne sıcak ne soğuk. Dolayısıyla burada insanlar yani uygun bir şekilde gelişebiliyorlar. Bu şu yönden çok önemli. Tamam, onun için konu ediyor. Çünkü işte Umran ilmine girecek ve bunlar bu Umran ilmini bu tip bu yani bu bilgilere bina edecek. Yani bu bölgelerde yaşayan insanlar mutedil gelişmişlerdir. Ama bu aşırı olan bölgelerde ki aşırılık da ne edecek? Yani nisbi. Aşırılık da nisbidir. Yani birbirine bu mutedil bölgelerde ne kadar uzaklaşırsa o kadar da o anormallik çoğalıyor. Yani sen ne kadar güney kutbuna doğru, kuzey kutbuna doğru yakınlaşırsan o kadar da hava soğuyacaktır. Güney kutbuna doğru yakınlaştıkça da hava ısınacaktır. Tam ona göre yani o sıcaklığın ve soğukluğun artmasına göre ne edecek? O anormallik de çoğalacaktır. Anormallik çoğaldıkça insanların da tabiatında anormallikler çoğalacak. Ve bunu da topluluklarda görüyorsunuz. Yani davranışlar normal davranışlar haricinde seyrediyor. Ama şimdi bunlar fiziki sebepler. Fiziki sebepler ne demek? Yani bugün elimizde olan ölçüm aletleriyle ölçebileceğimiz etkenler bunlar. Yani sen bugün ışığın işte kaç derecede dünyaya o bölgeye doğru kaç derecede durduğunu ve ona göre de işte ışınların gücünü ve etki gücünü yani bunları bugün ölçebiliyorsun. Ona göre güneşin işte insanlar üzerinde, cildi üzerinde, işte iç organları üzerinde, hatta beyni üzerinde yani bunlar hepsi malum olan şeyler bugün artık bu etkiler ölçülebiliyor. Bu bir bahisti. Sonra ikinci bir bahis de neydi? İnsanın yeme içme alışkanlıkları. Bunlar da doğrudan insanın bünyesini etkilediğini ve yani hem zahir hem batini yani vücudunu hem de maneviyatını etkilediğinden bahsettik. Bu işte vücut içerisinde beyindeki buharlaşmalar vesaire bunlar yeme içmenin ve işte bedensel artık büyüklüğün ya da küçüklüğün buna doğrudan etkisi olduğunu. Tamam, bunlar fiziki etkenler. Ne anladık netice? çizgi çizersek netice nedir? Bu etkenlerin insanların ve dolayısıyla toplumlar üzerinde etkisi var. Doğrudan. Ha şimdi 6. fasıl dediği buradan 6. mukaddime. Bu da nedir? Bak diyor ki fıtri özellik ve nefislerini terbiye edip alıştırmak suretiyle gaybı bilen insanlar. Şimdi 6. mukaddime konusu yani mudrikul gaybiyet dediğimiz gaybiyatı idrak edebilen insanlar. Şimdi bu bahislerden sonra bu bahisi getirmesi insana çok garip gelebilir. Şimdi çok böyle coğrafya konularından işte böyle fiziki konu olacak astronomik böyle konulardan bahsederken şimdi bunun ardından gaybi yani gaybı bilen insanlardan bahsediyor. Bu gaybı bilen insanlar bak şimdi burada üçe taksim etmiş bir fıtri özellik. Yani gaybı bilmek fıtri bir özellik olarak gaybı bilen insanlar. Bu İbn Haldun burada kastettikleri enbiyadır. Tam enbiya. İki ve nefislerini terbiye edip alıştırmak suretiyle gaybı bilenler. Yani bir terbiye yolundan geçerek. Fıtri bir özellik değil de yani Allah'ın azze ve celle'nin o insanla yerleştirmiş olduğu bir fıtri bir özellik değil. Tabii bir özellik değil. Bilakis Allah'ın azze ve celle'nin her insana verdiği tam aletler üzerinden o aletleri kullanarak onları terbiye ederek, onları çalıştırarak gaybı bilecek bir idrak mertebesine yükselmesi. Burada kastettiği İbn Haldun'un iki tür insandır. Birincisi Evliyaullah'tır. Evliya yani. Allah'ın azze ve celle dost olan yani veli kulları. İki de kahinlerdir. İki de kahinler. Yani bir o idrak gücünü hayırda kullanan ve yani hayır ehli olanlar, bir de şer ehli olanlar bu idrak gücünü şeytanın ona verdiği malumatlar ile besleyen ve bu manada bundan ötürü de yani şer sebebi olacak olan insanlar. İle vahiy ile ve rüya hakkında bu da yani bu konularla bağlantılı olduğu için vahiyden de bahsedecek, kehanetten bahsedecek, rüyadan bahsedecek. Ha şimdi bunu niye burada zikrediyor? Bu insana garip gelebilir ama son derece önemli. Çünkü bir toplum, hani daha sonra toplumu bahsedeceğiz ya, bizim asıl konumuz ne? Toplum. Toplum nasıl inşa edersin, toplum nasıl idare edersin, toplum nasıl gelişir vesaire. Yani bu konular. Ama toplumu oluşturan nedir? İnsandır. İnsanı o zaman insan nasıl meydana geliyor? Bu önemli bir konu. Çünkü toplumu oluşturacak olan insan. Ha, insanı meydana getiren nedir? İşte bu fiziki etkenler. Artı insanı meydana getiren ve özellikle toplumu meydana getiren nedir? Gaybtan haber veren insanlardır. Tam asıl yani bir toplum üzerinde etkiyi oluşturan gaybı idrak eden insanlardır. Dolayısıyla bakın yani topluluklar yüz binlerce, milyonlarca olabilir. Başlarında bir adam vardır. Niye o yüz binlerce, o milyonlarca insanlar bir adamın peşine gidiyorlar ki? Çünkü o adam o milyonların göremediği şeyleri görebiliyor. Tam dolayısıyla böyle bir insanın etkisi topluma o fiziki etkenlerden çok daha güçlüdür. Fiziki etkenlerde hepimiz aynıyız. Tam fiziki etkenleri hepimiz aynı idrak ediyoruz. Onu idrak eden yani mekanizma her insanda vardır. Aynıdır. Yani benim gördüğümü siz de görüyorsunuz. Benim işittiğimi siz de işitiyorsunuz. Benim hissedebildiğimi siz de hissedebiliyorsunuz. Yani bunları idrak etmekte aramızda fark yok. Hepimiz aynı idrak ederiz. Dolayısıyla güneşin etkisi hepimiz üzerinde aynıdır. Suyun varlığı yokluğu etkisi üzerimizde aynıdır. İşte rüzgarların vesaire etkisi, sıcak soğuğun etkisi hepsi üzerimizde aynı mıdır? Aynıdır. Tamam, bu etkenler noktasında bunlar etkiliyor mu bizi? Yani bizim üzerinde etkisi var mı? Var. Tamam. Ama hepimiz aynıyız. Dolayısıyla bunlar bizi birbirimizden ayırmaz. Yani seni benden üstün, beni senden üstün kılmaz. Aa, ben şuna dokundum, bunu hissettim. Ben senden üstünüm. Sen bana tabi olman lazım. Desem, diyeceksin ben de hissediyorum. Senin ne özelliğin var? Niye sen benden üstün olacakmışım? Niye ben sana uyacakmışım? Ama ben sana öyle bir şey anlatıyorum ki sen ona itiraz edemiyorsun ve içinde de doğruluğuna inanıyorsun. Ama sen bana uyma mecburiyetindesin. Çünkü sen onu bilmiyorsun. Ben biliyorum. Ben idrak ediyorum. Sen idrak edemiyorsun. Dolayısıyla sen bana uyma mecburiyetindesin. Bak şimdi benim etkim senin üzerinde, senin etkinin benim üzerinde oluşundan çok daha yüksek mi? Çok daha yüksek. Dolayısıyla toplumu etkileyen en büyük etken işte gaybı bilen, gaybı idrak edebilen insanlardır. Ama her gayb aynı mıdır? Her gayb aynı değildir. Tamam, gayb derken birincisi mutlak surette, yani bilinmeyen. Ama bilinmeyenler hepsi aynı değildir. Bazı gaybler sadece yani anlık bir gaybtır. Bazı gaybler vardır. Bunlar yani senin idrak edemeyeceğin gayblardır. Yani mesela şu odanın içerisinde olanları siz biliyor musunuz? Hı? Size gayb. Ama ben biliyorum. Bana gayb değil. Ben şimdi size diyeceğim ki bak şu odanın şu köşesinde şu var. Şu köşesinde şu var. Şu köşesinde şu var. Üstü de şöyle şöyle. Sen benim sözüme uyma mecburiyetinde misin? Sen diyeceksin ki yani eğer bana itibar edersen, benim söylediklerimi güveniyorsan diyeceksin ki mesela sana sorulduğu zaman sana diyecekler ki odanın içerisinde ne var? Sen diyeceksin ki hoca dedi ki şu var şu var şu var. Bak bana tabisin. Çünkü sen o gaybı bilmiyorsun. Ama ben idrak ettim. Ha şimdi benim idrak etmem çok büyük bir özellik mi? Ben de çok bir özelliğe binaen mi idrak ettim? Hayır. Yani sen de idrak edebilirdin. Eğer sen de odanın içerisinde olanları görmüş olsaydın, sen de aynısını idrak etmiş olacaktın. Ama bazı şeyler var, bu daha fazlasını gerektiriyor. Tam bundan daha fazlasını gerektiriyor. Dolayısıyla işte mesela işte burada Enbiya. Bak Enbiya diyor, yani İbn-i Haldun'a göre Enbiya yani Nebilere Allah Azze ve Celle gaybı idrak etmek için bir fıtri bir özellik, fıtri bir meleke yaratmıştır. O sadece o kullarında vardır. O kullara mahsustur. Nebi olarak yarattıkların gayrısında o özellik yoktur. Ne yaparsan yap. Yani asla bir insan nübüvvet mertebesine yükselemez. Ne yaparsa yapsın. Çünkü o yani Allah Azze ve Celle o insanlara özel bir algı vermiştir. Özel bir algı algıyla yaratmıştır. Dolayısıyla işte o bak o insanlar meleklerle konuşabiliyor. Meleklerle oturabiliyor. Meleklerden gelen o haberi alabiliyorlar. O haberi idrak edebiliyorlar. O haberin yükün altına girebiliyorlar ve o haberi de insanlara aktarabiliyorlar. O haberi aktarmak için lazım gelen bütün eziyetlere, meşakkatlere sabredebiliyorlar. Öyle bir özellikleri var. O her insanda yok. Ama onlara yakın gelen ikinci bir sınıf insandan bahsediyor. Onlar öyle bir özellikle yaratılmış değil. Ama her insanda var olan bir özellik var. O özelliği kullandığı için ve onu terbiye ettiği için, tam o terbiye yolunu izlediği için, onda da yani bir idrak gücü var oluyor. Gaybı idrak edebilecek bir kudret var oluyor. Ama bu enbiyanın kudretinden çok daha düşüktür. Çok daha düşüktür. Ama sıradan insanların kudretinden de çok daha yüksektir. Ha şimdi o insanlar bu iki yani bu sınıf insan işte dediği nefislerini terbiye ederek tam bir terbiye yoluna girerek değişik terbiye yolları var. Bu terbiye yollarından bazıları batıldır, bazıları haktır. Bazıları derken terbiye yollarından hak olan terbiye yolu nedir? İslam dinidir, evet. İslam dini, İslam şeriatı. İslam şeriatını suluk etmen ile Allah Azze ve Celle sana bir idrak kabiliyeti verir. O idrak kabiliyeti ile bütün insanların göremediği şeyleri görebilirsin. O neye göre olacaktır? Senin İslam şeriatına yakınlığınla. Dolayısıyla bak Allah Subhanahu ve Teala velileri tarif ederken nasıl tarif ediyor? Ela inne evliyallah la havfun aleyhim ve la hum yahzanun ellezine amenu ve kanu yettekun. İki vasfı vardır. Velinin iki vasfı var. Ellezine amenu ve kanu yettekun. İman edenler ve takva sahibi olanlar. İman ve takva. İman ve takva da pekala herkes aynı mı? Yani ela inne evliya Allah. Dikkat edin diyor. Allah'ın dostları, Allah'ın velileri. La havfun aleyhim. Onlara dünyada korku yoktur. Ve lehum yahzenun. Ahirette de onlara üzüntü yoktur. Dünyada korku yoktur. Ahirette de onlar için üzüntü yoktur. Kimdir onlar? Bu Allah'ın dostları. İki vasıf. Ellezine amenu. İman edenler. Ve kenu yettekun. Ve korkanlar. Allah'tan korkanlar. Bunlar umumen, bu sınıf umumen evliya sınıfındandır. Ama herkes aynı iman mı ediyor? Herkes aynı mı Allah'tan korkuyor? Hayır. İşte o senin imanına göre ve takvana göre senin veliliğinde daha yüksektir. Ha, ne kadar iman güçlüyse, ne kadar takva sahibiysen o kadar da Allah Azze ve Celle'ye yakınsın. O kadar da Allah Azze ve Celle senin idrakını açıyor. Tamam. Dolayısıyla yani terbiye yolu bak işte bize verilmiş olan terbiye yolu şeyle kıyaslayın. Tamam, son derse katılmış olanlar beni anlayacaktır. Diğerleri bilmiyorum Allah'ım ama son derste o iklimlerden falan bahsettik. İşte insanların nasıl farklı yani hallere girdiğini, çok sıcak havada bulunanların işte aynı zamanda gevşek olduklarını, çok eğlenceye meylettiğini vesaire vesaire. Diğer tarafta çok soğuk yerlerde yaşayanlarda bir böyle bir donukluk, bir kasıklık, işte bir soğukluk olduğunu ve eğlence vesaire şeylere sıcak kanlı değiller. Bak o da tabir, o tabir nereden geliyor? Sıcak kanlı. O şimdi onu çıkar bakalım kanını. Senin kanından daha mı sıcak? Kanı sıcak değil. Tamam ama sıcak kan ne demek yani? Canlı, eğlenceye meyilli, şakalaşan vesaire, yakınlığı seven. Niye böyle? Yani sen kutupta yaşayan bu Eskimolar var. Eskimo diyorlar. Onlar acaba sıcak kanlı mı? Yoksa onlar acaba soğuk mudur? Mesela bu işte bizim Kafkas kardeşler vesaire sıcak kanlılar mı yoksa soğuk kanlılar mı? Çok soğuk kanlılar. Niçin? Çünkü o beldeler öyle. Tamam o beldeler öyle. Ha bak ama bu haller dedik nedir? Bu haller mutedil haller değil. Bunlar yani aşırı haller. Mutedil hal nedir? Ne çok yani gevşek, ne de çok kasık, böyle çok soğuk, ne de çok sıcak. Orta, vasat. Ha, İslam dini de böyledir. Tam birçok yol var nefsini terbiye edebileceğin ve işte bu burada bahsedeceği bu idraka ulaşabileceğin birçok yol var. Ama bu yolların hepsinin orta vasat yolu nedir? Mutedil yol nedir? İslam dinidir. Yani hepsi bütün sana lazım gelen ve senin yani sağlıklı bir şekilde gelişmeni sağlayacak olan nedir? İslam dini, İslam şeriatıdır. Onun dışındaki bütün yollar nedir? Bir aşırılık. Tam bir aşırı. Dolayısıyla bir bozukluk meydana getirecek. Ha belki belirli yollardan mesela senin yani belirli gerçeklere yakınlaşman daha çok, daha mümkün. Tamam. Mesela sen görülmeyen alemlere çok meraklısın. Görülmeyen alemler yani cinler, cin alemine çok meraklısın. Ona ulaşma yolu var mı? Var, çok kolay. Cinlerle irtibata geçmek zor bir iş değil. Pekala cinlerle irtibata geçmen senin için çok hayırlı olacak mı? Tamam, çok hayırlı olmayacak. Bunun gibi sen yani başka boyutlara temaslar sağlayabilirsin. Ama bu temaslar senin için hayır olmayacak. Ha pekala, yani İslam değil, yani İslam şeriatı sana cinlerle bir teması sağlamıyor mu? Sağlıyor. Ama herkes haddini bilerek. Bizim de cinlerle bir temasımız var. Her evde cinler vardır. Ama herkes haddini bilir. O itidalı, yani orada o vasatı, o vasat hali, o mutedil hali meydana getiren nedir? Bizim suluk ettiğimiz olan İslam şeriatı. İslam şeriatı o hali mutedil kılar. Tam onun gibi. Şimdi yani bahsimiz tam son derece önemli hakikaten. Çünkü toplumları aslen etkileyen insanlar bu gaybtan haber verenler. Yani gaybı idrak edenler. Gaybı idrak edenler. Tam şimdi bunu izah etmeye çalışacak inşallah. Tamam, bir başlayalım. Diyor ki İbn-i Haldun Rahimullah, bil ki bütün eksikliklerden uzak olan Allah kullarından bazılarını seçip onlarla konuşmak ve onlarla başkalarının bilemeyeceği bilgileri vermek suretiyle üstün tutmuş ve bu seçkin kullarını diğer kulları ile kendisi arasında aracı kılmıştır. O zaman her insan Allah katında aynı değildir. Bilakis Allah Subhanahu ve Teala belirli kullarını seçmiştir. Ha niye onları seçmiştir? Ve işte seçmiş, üstün tutmuş ki kendisi arasında aracı kılmak için. Tam kendisi ve bütün insanlar arasında aracı kılmak için insanların arasından bazı kulları seçmiştir. Bu kişiler diğer insanlara kendilerinin faydalarının olacağı şeyleri öğretirler. Onları doğru yola, imana demiş tercüman, gelmeye teşvik ederler. Tam bu kişilerin Allah'ın azmini seçtiği bu kullar, üstünlükleri, bundan ötürü bunlar kral olsun, herkes bunlara itaat etsin, herkes bunlara köle olsun, herkes bunların hizmetine girsin. Bunun için mi seçmiş, onları üstün kılmış? Hayır. İnsanlara Allah'ı azmini razı edecek olan nedir? O yolu göstermek için. Onun için seçmiş. Yani kendilerinin faydalarına olacağı şeyleri öğretirler. Maslahatlarını nedir? O maslahatlara nasıl ulaşabilirler? Bunları öğretirler. Onları doğru yola gelmeye teşvik ederler. Ateşten kurtarmak için çalışırlar ve kurtuluş yolunu gösterirler. Yani bunlar irşat edenler, insanların hidayetine vesile olan, doğru yolu gösteren seçkin kullar. Onların mucizevi olarak söyledikleri, insanların asla bilemeyeceği gayb alemine ait bilgiler sadece Allah'ın bildirmesi ve öğretmesiyle bilinecek şeylerdir. Tam onların, şimdi bir bak, mucizevi olarak bir, yani mucize göstererek veyahut da mucize olarak söyledikleri şeyler, yani bizzat kendisi mucize olan şeyleri söylemeleri ve insanların asla bilemeyeceği gayb alemine ait bilgiler. Tam bu, yani iki sınıfta buna giriyor. İşte bunlar bir, tabi şüphesiz enbiya. Çünkü enbiya, yani mucize onlara mahsustur. Artı bir de ne? Yani evliyaullah, onlara da Allah Subhanahu ve Teala bazı bilgileri ikram edebilir. İnşallah size izah edeceğim. Yani ön yargılı yaklaşmayın konuya. Tamam. Yani konuyu inşallah izah edeceğim. Ha şöyle, onu da baştan söyledim. Şimdi İbn-i Haldun Rahimullah bunları söylüyor da, yani İbn-i Haldun kitabını okuyoruz diye her şeysinde kabul etmiyoruz. Tamam. İbn-i Haldun'un doğruları var, yanlışları var. Doğru tespitleri var, yanlış tespitleri var. Her şeysine katılmıyoruz. Ama yani bir şeyin, yani bir şeyde hatanın olması, yanlışların olması topyekün faydayı da ihmal etmeyi gerektirmiyor. Tamam. Yine istifade edebileceğimiz yönlerden istifade edeceğiz Allah'ın izniyle. Zaten isabetli, yani görülmediği yönlerinde de en azından bu konuda yani bir delil yok. Bu ispata muhtaç diyebiliriz. Tamam. Dolayısıyla şimdi yani bu bahisler esas itibariyle İslam'a muhalif bahisler değil. Yani zannedebilirsiniz ki burada yani öyle bir hassasiyet de var maalesef bizim Müslümanlarda. Evliya Allah duydukları zaman oho dur bak bu. Şimdi bu ne bu? Sufi mi? Veliler sanki sadece sufilerde var. Yani Allah'ın veli kulları yok mu? Allah Azze ve Celle velilerin, veli kullarına belirli özel yetenekler vermemiş midir? Keramet ehl-i sünnet ispat etmiyor mu? İspat ediyor. Tam mesele sadece nerede yani? Niye bu sıkıntılar var oluyor? Niye sen bak yani böyle bir şey, böyle bir durumda izah etme mecburiyetine kalıyorsun? Çünkü keramet nedir bilmiyorsun. Mucize nedir? Keramet nedir? Kehanet nedir? Ayırt edemiyorsun. Kehaneti keramet zannediyorsun. Kerameti de kehanet zannetiyorsun. Mucizeyi keramet zannediyorsun. Dolayısıyla zannediyorsun ki bir yani birisi kerametten bahsettiği zaman vahiy iddia ettiğini zannediyorsun. Halbuki öyle bir şey yok. Yani eğer ne o bu bunları birbirinden ayırt edebilirsen, temiz edebilirsen o zaman ne veli peygamber yaparsın ne de kahini, şeytanı, o zındığı ne de onu veli yaparsın. Tamam, bunlar yani belli olan şeyler aslen. Ama niye bunlar bu kadar birbirine yani bu kadar şey etmiş, kaybolmuş? Çünkü biz fizik ötesi varlığı, yani metafizik fizik ötesi varlığı inkar eden bir zamanda yaşıyoruz kardeşler. Onun için yani başka bir şey değil. Eskiler bu meseleleri biliyorlardı. Yani eskilerin bu meselelerde bir sorun yoktu. Çünkü alemin fiziki olduğunu ve fizik ötesi olduğunu biliyorlardı. Ama bizim şu pozitivist dünyada ben ancak neye inanırım diyor adam. Gözle gördüğüm, kulakla işittiğim, işte kokusunu alabildiğim, hissettiğim bir bunlara inanırım diyor. Onun dışında bir şey inanmam diyor. Tamam. Onun için hayvan gibiler. Çünkü o idrak gücüne hayvan da sahip. Hayvan da gördüğünü, o görüyor, işitiyor. Hayvan da yapıyor. Dolayısıyla hayvan gibiler. Tamam ama sen insansın. Seni insandan ayıran, yani hayvandan ayıran nedir? Geçen derste söylemiştim. Biz uzaylıyız kardeşler. Tamam. Yani biz bu dünyada biz hayvan değiliz ki. Bu dünya, hayvanlar bu dünya için yaratılmış. Biz bu dünya için yaratılmadık. Yani biz bu dünyadan daha ulvi bir yerden geliyoruz. Bizim idrakımız daha geniştir yani, daha güçlüdür. Onun için Allah Azze ve Celle şu yaratmış olduğu şeyleri bize musahhar kılmıştır. Sen bu var olan şeyleri birbiriyle bir araya getirip bunları bir terkibe sokarak yeni şeyler meydana getiriyorsun. Senin böyle bir kudretin var. Tamam, sen insan, Allah'ın Azze ve Celle sana verdiği bir kudret var. Sen demiri uçurabiliyorsun. Lan sen demiri uçurabiliyorsun. Sana Allah Azze ve Celle böyle bir kudret vermiş. Nasıl? Nasıl demiri uçuruyorsun? Uçak yaparak. Sen demiri suda yüzdürebiliyorsun. Demiri. O demir maddesini suda yüzdürebiliyorsun. Gemi yaparak. Tamam, bu bak şimdi demiri havada uçurabiliyorsun dediğim zaman hemen bu ne demek şimdi yani bir şeyler yapacak o sihir mihir ondan sonra demir hava. Hayır. Sen o demir maddesini başka maddelerle bir araya getirerek aklını kullanarak yani tam aklını kullanarak ve uygun bir şekilde tabii bunu bir araya getirerek değişik maddeleri sen orada havada uçan bir nesne meydana getirebiliyorsun. Sen mi yaptın bunu? Hayır, Allah'ın Azze ve Celle sana verdiği yetenekler. Tam bu yetenekle sen işte bunları yapabiliyorsun. Bana gösterin bir hayvan böyle bir şey yapabilen. Böyle bunları yapabilen bir hayvan var mı? Şu yeryüzünde, dünyada insan dışında herhangi bir yaratık böyle bir kudrete sahip mi? Değil. Nasıl o zaman biz dünyalı oluyoruz? Nasıl dünyalı oluyoruz? Dünyada senden başka hiç kimsenin böyle bir kudreti yok. Kaldı ki biz zaten dünyalı olmadığımızı biliyoruz yani. Yani bu normalde yani her insanın ulaşabileceği bilgiler. Ama bizde fazla bilgi var. Biz biliyoruz. Biz cennetten geliyoruz. Babamız yani atamız. Yani aslımız öyle diyeyim. Aslımız nereden geliyor? Cennetten geliyor. Cennetten bu dünyaya indirilmişiz. Bu bir sürgün yani. Ya bu dünya bir sürgün. Burada yaşama mecburiyetindesin. Yoksa senin asıl, yani senin asıl meskenin burası değil. Tamam, yani şimdi yani o ne diyordum, bu batı dünyası, tamam, yani batı dünyası fizik ötesi bu meseleleri inkar ettiği için biz bu konularda bu kadar cahil kalmışız. Tamam, cahiliz. Yoksa bizim atalarımız bu konulara cahil değillerdi. Yani. Bizim atalarımız bir şey hissettikleri zaman onun melek mi olduğunu yoksa onun cin mi olduğunu ayırt edebiliyorlardı. Hani bazen böyle odada dolaştığın zaman arkanda bir şey hissediyorsun ya. Ha, onun cin mi olduğunu, melek mi olduğunu eskiler ayırt edebiliyorlardı. Ama sen bugün ayırt edemiyorsun. Niye ayırt edemiyorsun? Çünkü etkilerini temiz edemiyorsun. Yani bir melek seni nasıl etkiler? Cin seni nasıl etkiler? Bir melek hangi ortama girer? Cin hangi ortama girer? Bunları ayırt edemediğin için, temiz edemediğin için ikisinin içi sana aynı geliyor ve korkuyorsun, ürperiyorsun. E bir de zaten böyle şeyler yok. Böyle bir şeyler yok zaten. Ya o zaman elbette korkacaksın. Tamam. Dolayısıyla yani bu meseleleri böyle şeye yaklaşmayın. Müslüman gibi yaklaşın. Tamam. Müslüman gibi. Müslümanın bilgisi çok daha geniştir. Bakın Müslümanlara, şu dünyada yani insanlık tarihinde İslam, son İslam ümmeti kadar kültür, medeni, bilgi seviyesi yüksek bir topluluk gelmiş mi? Gelme asla. Şu son ümmet, yani İslam ümmeti, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti kadar gelişmiş, kültür sahibi, medeniyet sahibi, bilgi sahibi, ufukları, yani ufuk ne diyorlar? Geniş, ufku geniş olan ikinci bir millet, bir ümmet insanlık tarihi görmemiş. Her alanda bilgi sahibi olan, her alanda. Ve İslam ulemasına bakın bizim alimler. Hem şeriatta alim, hem doktor, hem mühendis, hem fizikçi, hem kimyacı, hem biyolojide uzman, hem coğrafya bilgisi var, hem astronomi bilgisi var. Bunlar fiziki alem. Bir de diğer alemi de biliyor. Ama o fizik ötesi alemden de haberleri var. Onları da biliyorlar. Tamam, dolayısıyla yani o, yani bu kadar şey, dar bakmayın meselelere. Ama her şeye hakim olan nedir? Kur'an ve sünnet. Tamam, dolayısıyla İbn Haldun rahimullah, yani İslam felsefecilerinden, hani felsefe tabiri daha önce de söylemiştim, ben çok benimsemiyorum. Ama neticede bu kullanılan tabir bu. Yani ya hikmet diyeceğiz ya felsefe diyeceğiz. O zaman felsefe diyelim daha iyi. Çünkü hikmet sünnettir. Tamam, dolayısıyla yani İslam felsefeleri, felsefecilerinden istifade etmiş şüphesiz. Tamam, bazı noktalarda onlara müracaat etmekten başka çare de yok. Tamam, neticede onlar işlemişler yani. Bugün biz bugün yani sen insanın anatomisinden bahsederken ne yapacağız? Herhangi bir hocaya gitsen şu zamanda sana hoca insan anatomisini anlatabilir mi? Bana kaçtı bir hani hangi hoca var sana anatomi dersi verebilecek? Ne edeceksin mecburen? Gideceksin bir doktora. O doktor ya Müslüman ya değil. Müslüman da olabilir ama kafir de olabilir. Tam yani çünkü onlar incelemiş. Ha bizimkiler incelemiş olsaydı daha güzel olurdu. Ama onlar incelemiş, onlar o bilgilere ulaşmış. E bilgiler de açık ortada doğru olan bilgiler. Dolayısıyla sen o bilgileri ondan alıyorsun. Bunun gibi yani. Şimdi bu şeyler de böyle. Yani bazı alanları İslam uleması arasında felsefe, yani hikmet adı altında felsefeyle uğraşanlar irdelemişler. Onlar bazı bilgilere ulaşmışlar. Biz de çaresiz onlara müracaat etme durumunda kalıyoruz. Yoksa maddeyi, yani konuyu ayrıntılarıyla anlama durumu zorlaşıyor. İnşallah vaktimiz olursa, bugün yetişirsek ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi bak şimdi diyor ki Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle demiştir. Dikkat edin, ben sadece Allah'ın bana öğrettiklerini bilirim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün bilgisi Allah'ın azze ve celle ona vahyettiğinden ibarettir. Bil ki onların bu konuda haber verdikleri şeyler özellikleri gereği ve zorunlu olarak doğrudur. Tamam, bu da çok önemli. Tamam, yani bu gaybtan bilgi verenler ki doğru surette, tamam, kahinler değil. Çünkü kahinlerin bilgileri şeytana dayanır ve şeytan yalancıdır. Dolayısıyla kahin çok yalan söyler. Gaybtan haber verdiğini iddia eder ve gaybtan da haber verir. Lakin o haberlerine çok yalanlar da dahil eder. Tamam, ama bu gaybı bilgiler, yani enbiyanın ve gaybtan verdiği bilgiler veyahut da işte evliyanın gaybtan bildiği haber bilgiler, tamam, bunlar diyor ki o konuda haber verdikleri şeyler özellikleri gereği, tamam, o bilginin özelliği gereği. Tamam, yoksa sırf o geldi, ben dedi, ben falan gittim geldim şöyle haber aldım geldim. O değil yani, verdiği bilginin özelliği gereği. Tamam, o bilgi o zaman ne? Bilgiyi anlaman lazım ki o doğru bilgi verdi mi vermedi mi anlayabilesin. O zaman o özellikleri gibi zorunlu olarak doğrudur. Doğrudur. Zaten ne enbiyanın mucizeyi delil getirmesi ne surette yani delil olur? İşte bu surette. Çünkü zorunlu. Onun için mucize diyorsun. Mucize. Nereden geliyor? Acizi fiilinden. Yani seni aciz bırakan bir şey. Mucize odur. Seni aciz bırakıyor. Yani sen onu idrak ediyorsun. Önünde görüyorsun yani. Ama aslen dünya kurallarına göre orada olmaması lazım. Dolayısıyla inkar edemiyorsun akle. Tamam, inkar etme durumu yok. İnkar edemiyorsun. Çünkü orada. Ama orada aslen olmaması lazım akla göre. O zaman bu ancak onu, tabii şimdi o mucizeyi gösteren kişi onu kendisine delil olarak getiriyor. Sadece o öylesine orada değil. Neyse, sonra bahis açacak, o zaman daha ayrıntılı gireriz. Şimdi diyor ki bu grubun, yani peygamberlerin alameti, şimdi bak peygamberlerin alametlerinden bahsediyor. Aklın yolu budur kardeşler. Tamam, aklın yolu budur. Akıl irdeler. Akıl soruşturur. Akıl delil ister. Akıl taklit etmeyi sevmez. Yani akıl kendisini başkasına teslim etmeyi sevmez. Akıl der ki ben de akılım. Niye ben kendimi onun aklına teslim edeyim ki? Ben de akılım. Dolayısıyla akıl delil ister. Burhan ister. Tamam. Dolayısıyla akıllı insanlar sözlerini öylesine ortaya atmazlar ya da havada asılı bırakmazlar. Akıllı insanlar söylediklerini ispat ederler. Delillerini getirirler. Ha bak, onun için şimdi bak burada peygamberlerin alametleri yok mu? Yani herhangi bir adam çıkıp diyor ki ben peygamber, bugün de peygamberler var ya. E tamam, yani sen peygambersin, tamam da yani sen alametin yok mu yani? Peygamber alametleri var. Peygamberler hepsi bir ailedir. Tamam, hepsi bir aile. Hepsi aynıdır yani. Peygamberleri getir, hepsi aynıdır. Vasıfları itibariyle hepsi birbirine benzer. Hepsinin ortak özellikleri vardır. Şimdi bak o alametlerden bahsedecek. Diyor ki bu grubun, yani peygamberlerin alameti, vahiy alma halinde birincisi bak. Sanki beraberindeki insanlardan tamamen soyutlanarak dışarıdan bakıldığında uyuyorlarmış veya baygınlarmış gibi görülmeleridir. Yani vahiy halinden bahsediyor. Vahiy alırken sanki başka bir aleme geçiyormuş gibi. Öyle bir hale girer. Yani o hal ne diyor? O halde o içinde bulunduğu dünya aleminden çıkıp işte melekle bir irtibat haline geçiyor. Vahiy alıyor. Vahiy bu. Vahiy kim getiriyor? Cibril Aleyhisselatü'nü getirmiştir. Ve bütün Resullere vahiy indiren Cibril'dir Aleyhisselatü Vesselam. Tamam, şimdi o vahiy aktarma halleri değişik oluyor. Farklı vahiy halleri var. Tam şimdi birincisi, yani değişik bir hale giriyor. Oysa gerçekte ne uykudadırlar ve ne de baygındırlar. Yoksa hakikatte yani o Resul ne uyuyor ne de baygındır. Sana öyle geliyor. Çünkü sen onun o idrak halini, yani onun o anda bulunduğu o işte tahammül halini sen idrak edemiyorsun. Senin idrakın ona yeterli gelmiyor. Tam o farklı bir hale girmiş durumda. Sadece insanların beşeri idraklarının tamamen üzerinde olan ruhani melekle buluşma halindedir. Meleğin inişi, gelişi bazen insanların idrak edebileceği şekilde olur. Bazen insanlar da idrak eder. Mesela Dehretül Kelbi suretinde de gelmiştir. Meşhur İbn-i Ömer hadisinde geliyor. İbn-i Ömer hadisinde bir misafir şeklinde geliyor. Ama Dehretül Kelbi şeklinde diyor. O şeyin Kureyş'in tanıdığı bir zat. Onun suretinde geliyor mesela Cibril Aleyhisselam. Veyahut da işte seferden gelmiş, üzeri bembeyaz, tanınmayan bir insan, birisi gelmiş, üzeri bembeyaz, işte saçları siyah vesaire. Yani seferden gelmediği belli ama hiç kimsenin de tanımadığı birisi. Ama insan suretine geliyor. Ve insanlara işte İslam'ı, imanı vesaire oradaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Onlar da onu müşahede ediyorlar, sahabe. Yani bazen insanların idrak edebileceği şekilde geliyor. Mesela bunun en açık hali işte insan suretinde gelmesi veyahut da Meryem'e nasıl geldi? Yine bir insan suretinde geldi Cibril Aleyhisselam. Bu ya gök veyahut da şimdi burada başka bahsettiği bu ya gök gürültüsüne veya arı uğultusuna benzer bir ses çıkararak peygamberi gelmesi ve insanların bu sesi duyması şeklinde ya da bir insan şeklinde onları görünmesi ve Allah katından getirdiğini onlara söylemesi şeklinde olur. Ya bu yani vahyin gelme halleri farklı oluyor. Bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize aktarmış. Sonra vahiy alma durumunda oluşan o hal peygamberden gider ve peygamber kendisine ne vahiy olunduğunu bilir. Tam o hal bize garip geliyor. Çünkü biz onun halini idrak edemiyoruz. Ama onun için o hal normal bir hal. Onun için diyor ya onlarda fıtri bir özellik var. Yani o hal onları, nasıl ki biz şu anda burada oturuyoruz, Enbiya içinde o hal öyledir. Lakin biz o hale dışarıdan baktığımız zaman o sanki ya bayılmış, ya uykuya geçmiş gibi hallere giriyor. Ha bazen bu hallerin şeysi de var. Yani etkileri görülüyor. Bu hususen İlk dönemde, yani vahiyin ilk aldığı dönem farklı oluyor. Vahiy sonraki dönemler farklı oluyor. İlk dönemi, ilk vahiy aldığı şeyi düşünün. Hıra mağarasında ilk aldığı vahiy kendisinden geçiyor adeta. Eve kaçıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Beni örtün diyor. Bak o hal nasıl bir hal? Sonra pekala, sonra her bir vahiy halinde bu hale mi girdi? Yok, yavaş yavaş o vahiy haline alıştı. Tamam. Bazen vahiy daha ağır geliyor, bazen vahiy daha hafif geliyor. Bak, Tövbe suresini binek üzerinde almıştır. Kocaman bir sure yani. Kocaman bir sure kendisine sefer halinde iniyor. Binek üzerinde. Başka yerlerde mesela kendisine bir ayet iniyor, bir iki ayet iniyor. Ama hava soğuk olmasına rağmen telliyor. Ayşe radıyallahu anh'a bir vahiy iniyor. Ayşe radıyallahu anh diyor ki ben o yani ağırlığı hissettim. Tamam yani farklı farklı hallerde iniyor. Bazen etrafındaki insanlar o vahiyin inişini idrak edebiliyorlar bu alametleriyle. Veyahut da işte insan suretine geldiği zaman. Tabii o insan suretine geldiği zaman o insanlara vahyetmiyor. Vahyetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar onu müşahede ediyor, görüyorlar. Evet. Ha bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiy hakkında sorulduğunu şöyle demişti. Bazen çıngırık sesine benzer bir sesle gelir. Böylesi bana en ağır olandır. Benden ayrıldığında söylediğini anlamış olurum. Bazen de melek bana insan şeklinde görünür, benimle konuşur ve söylediğini anlarım. Bazen de hakiki surette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam hakiki suretinde de görülmüştür. Hazreti Peygamber demiş sallallahu aleyhi ve sellem birinci durumda anlatılamayacak bir zorluğa uğruyor ve kendisinden horlamaya benzeyen hırıltılar çıkıyordu. Ayşe radıyallahu anh diyor ki çok soğuk bir havada kendisine vahiy gelir. Vahiy getiren melek ondan ayrıldığında alnından teller dökülürdü. Allah Kur'an'da Resulullah'a hitaben şöyle diyor: şüphesiz biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Yine peygamberlerin bir diğer alameti, bu bir alamet. O zaman bir alamet, yani böyle bir hal. Şimdi bu hal, tabii insanlar böyle bir hal içerisine girdiklerini iddia edebilirler. Böyle bir hali yani giriyormuşlar gibi yapabilirler vesaire. Ama onu zaten ne diyorlar? Trans. Değil mi? Transa giriyorlar. Tabii dikkat edin, yani bu haller insanı böyle küçük düşürecek haller değil asla. Tam o adam, o insanın hallerine bak, adam zıplıyor, hopluyor, işte ne bileyim. Garip garip haller ya, izlediğin zaman insan gülüyor yani. Tam yani eğlence maksadıyla bakıyorsun, izliyorsun. Ama Resulullah sana inen vahiy böyle miydi? Onun ciddiyetini anlıyorsun. Tam o vahiy böyle senin izlediğin zaman güleceğin bir şey değil. Bilakis yani orada yani ciddi bir şey gerçekleşiyor. Ağır bir şey onun üzerine iniyor. Tam dolayısıyla yani vahyin inmesi ve bunların iddia ettiği o şey halleri, o cezb halleri, o keşif halleri, bunlar birbirinden elbette farklı şeyler. İşte bak mesela bu bir alamet. Misal. Yani adam sırf kendine şiş sokabildiği için yani ermiş olduğunu iddia ediyor. Veyahut da bu konuda şeyler şüphesiz şeyler yani. Onlara kimse yetişemez. Dünya evliyasından kimse onlara yetişemez, bu Hintler. Onları her gariplikte ermiş oluyorlar. Bir tane adam meşhur, bir tane bu elini böyle 40 senemine indirmemiş. 40 sene indirmediği için artık bu kemik iyice sertleşmiş yani. Artık kol bükülmüyor. Bundan ötürü o ermiş olmuş yani. Ermiş olarak ilan, o şey büyük bir bilgi. Evet, başka bir alamet bak, peygamberlerin vahiyden önce de çok üstün ve temiz bir ahlaka sahip olmaları. Al bak. Hepsi bu konuda aynıdır. Vahiyden önce de, tamam, vahiyden önce de, yani onlar insanlar arasında yaşarken henüz daha görev almamış, henüz nübüvvet görevini almamış, sıradan bir insan iken de neyle malumdur, neyle meşhurdur? Çok üstün, temiz bir ahlaka sahip olmaları ve bütün kötülükler ve çirkinliklerden kaçınmaları. Bu onların özel bir vasfıdır. İşte peygamberlerin sıfatlarından olan ismet vasfının birisi de budur. Sanki onlar kötülüklerden arınmışlık ve kötülüklerden nefret etmek tabiatı üzere yaratılmışlardır ve sanki bu durum onların fıtri bir özelliğidir diyor. Tabii zaten İbn Haldun'a göre yani bu işte onların o onlara mahsus hallerinden. Bir nebine yani bir nebi için mesela bir cahillik dönemi yoktur. Hiçbir nebinin cahilliği yoktur. Yani insanlarda var ya, mesela Ebu Bekir radıyallahu anhu, yani İslam öncesi de cahilliği olmayan birisi, ama mesela Ömer radıyallahu anhu kendisi için bir cahillik ispat edilir. Hani kendisi için anlatılmış o kızını öldürmesi ve gömmesi, diridir falan, bunlar yani yüksek ihtimalle uydurma haberler. Ama yani Ömer radıyallahu anhu evet şiddetli ve işte insanların kim Muhammed'i öldürür dediklerine aleyhissalatü vesselam'ı onda ittifak ettiler. Yani bunu yapsa hatta bunu oğlu yapar. Yani bu manada şey yani nasıl ki İslam'da idare iradesi güçlüydü, İslam öncesi de çok güçlü bir iradeye sahipti yani. Ve cesurdu, mertti yani. Yapacağım dediğini yapardı. Allah'ın izniyle. Ha şimdi bak, hiçbir nebinin böyle halleri yoktur. Nebi öncesinde de sonrasında da nedir? Daima yani çok üstün ve temiz bir ahlaka sahip olmuştur. Kötü amelleri yoktur. Böyle bilinirler. Tam sadece böyle olmaları değil. İçinde yaşadıkları topluluk içerisinde malum insanlardır ve bununla malumdurlar. Onun için mesela burada birkaç misal getiriyor. Mesela sahih hadislerde sabit olduğu üzere mesela amcası Abbas ile Kabe'ye taş taşıyorlardı. Taşı elbisenin eteğine koymuştu. Eteğini koyunca açılıyor. Avret yeri açılınca o utan, yani o utanmaktan bayılıyor. Küçük yaşlarda. Avret yeri açıldı diye. Sonra yine başka bir rivayette düğüne davet ediliyor. Düğüne gidecek. Ama Allah Azze ve Celle onu düğüne katılmaktan engelliyor. Ona bir uyku veriyor. Uyuyakalıyor ve düğüne katılamıyor. Yine mesela işte başka mesela hasletleri misal aslen mubah olan ve insanlar arasında yaygın olan ama yani İslam şeriatı yönünden yine de yani hani kerahetli olan mesela işte soğan, sarımsak gibi şeyleri de yemezdi. Tam böyle şeyler, böyle alışkanlıkları da yoktu. Tabii yani umumen baktığın zaman yani onda kişiliği böyle. Tam kişiliği temiz. Kişiliği işte güzel kokulu olması, kişiliği ahlaklı olması, kişiliği adil olması, kişiliği güler yüzlü olması, kişiliği kimse incitmemesi, kişiliği tamam yani bu sahabe bu noktada çok şeyler var. Çok yani nakiller var. Her biri sadece onun yani güzel ve işte o tam ahlakından ve güzelliğinden bahsediyor. Bu ortak bir vasıf. Yani hiçbir çirkin nebi yoktur. Mesela. Hiçbir toplumundan dışlanmış, işte kötülenmiş bir nebi bulamazsın. Tamam, yani kötü amelleri olup da bunlardan tövbe etmiş mesela. Böyle enbiya ama velilerden olur mu? Veliden olur. Ama enbiyada olmaz. Onlara mahsustur yani mesela bu durum. Sonra yine bak burada da ona da belki işaret için getirdim bilmiyorum. Hatice radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu Hira'da olan meseleyi olayı anlattıktan sonra ona gelenin melek olmadığını sınamak için diyor. Diyor ki beni al ve elbisenin içine al. Yani yakınlaşalım. Öyle yapınca soruyor diyor ki sana gelen şimdi o uzaklaştı mı uzaklaşmadı mı? Diyor uzaklaştı diyor. O zaman o nedir? O diyor kesinlikle bir melektir, bir şeytan değildir. Ve bu Hatice radıyallahu anh'ın bilgisi. Biliyor. Melek kadınlardan haya eder. Ama şeytan asla. Tam tersi. Şeytan kadın hastasıdır. Tamam o da bir fayda. Şeytanlar kadın hastasıdır. Tamam çünkü dünya kadını çok özel bir yaratılıştır. Çok güzel. Allah azze ve celle insan kadını çok güzel yaratmıştır. Dolayısıyla cinler kadınlara karşı çok rağbetlidir. Çok severler. Dolayısıyla bilakis yani bu hani eşine yaklaştığı zaman bir erkek veyahut da kadın mesela elbiselerini bıraktığı zaman vesaire üstü açıldığı zaman melek hemen haya eder. Melek oradan uzaklaşır. Ama şeytanlar orada toplanır. Dolayısıyla işte İslam şeriatında bir cima adabı vardır. Tam o cima adabı ondan ötürü. Çünkü o cima adabına riayet edersen o zaman orada şeytanlar kalamaz. Melekler zaten o hali müşahede etmezler, haya ederler. Ama şeytanlar dolayısıyla hani cima adabı vardır. Ha el-muhim bak burada Hatice'nin de radıyallahu anh'ın yani bilgisi var bu konularda. Yani bazı şeyler malum eskiler indinde yani mesela dedelerinize veyahut da daha eskiler varsa onlara sorarsanız onlar da bu tip şeyler hakkında bilgi vereceklerdir. Niçin? Çünkü yani iki alem daha yakındı birbirine. Özellikle yani kırsal bölgelerde iki alem birbirine daha yakın olur. Ama tabii son zamanlar yani son zaman derken yani bu son yüzyıllardaki bu pozitivizmin şey galip gelmesiyle insanlar artık bu tür şeylerde iyice cahil kaldılar. Sonra hatta yine başka bir şeyde o melek yani sana gelen melek diyor hangi renkleri seviyor? O da diyor ki beyaz ve yeşil rengini seviyor. Diyor ki o şüphesiz melektir o zaman. Çünkü melekler çünkü bunlar renkler de böyle renkler işte insanın üzerine bak beyaz başka bir etkisi vardır, siyahın başka bir etkisi vardır. Ha şu manaya gelmiyor şimdi bu da. Yani siyah giyen herkes şeytanidir. İşte beyaz giyen herkes işte rahmanidir. Bu manaya da gelmiyor. Bilakis yani siyahın şeysi başka, beyazın şeysi başka. Yani bazı renk, siyah renk örtücüdür, gizleyicidir. Dolayısıyla bazı şeylerde siyah tercih edilir. Beyaz daha naziftir, temizdir, açıcıdır. Dolayısıyla bazı şeylerde o tercih edilir. Kadının siyahla örtülmesi efdal olandır. Ölüyü de beyaz ile gömme efdal olandır. Yani o her şey yani kendi mahallinde. Ama genel itibariyle renkler, çünkü renklerin de bir maneviyatı var. Dolayısıyla o ona göre elbette senin sevdiğin mesela renkler. Yani sen çok koyu, siyah, kapalı şeyleri çok seviyorsan o senin yani iç batini halinin de çok kapalı olduğundandır. Ama böyle hani cıvıl cıvıl diyorlar ya, yani renk oluyor bazıları böyle. Bütün renkleri birbirine karıştırıyor. O canlılığından geliyor mesela. Ya o da güzel mi değil mi ayrı mesele. Tamam, ama yani renklerin kendisine göre bir maneviyatı da var. Hatta bunun büyük bir ilmi dahi var yani renkler. Renklerle alakalı kendi başına müstakil bir ilim var. Sonra peygamberin diğer bir alameti insanı dine ve ibadete davet edip, bak bu da yine peygamberlerin açık bir alameti. İnsanları dine ve ibadete davet edip onlara namaz kılmak, infakta bulunmak ve iffetli olmak gibi güzel hasletleri çağırmalarıdır. Tamam, güzel hasletlere, methedilmiş, övülmüş olan hasletleri çağırırlar enbiya. Asla seni kötülüklere çağırmaz. Asla seni yana, yalana, aldatmaya, işte hak yemeye, zulme asla çağırmaz. Asla. Dolayısıyla her zaman bu mesela yine en büyük alametlerdendir. Başka bir alamet diyor, kabileleri içinde asil bir soya sahip olmalarıdır. Asil soya sahiptirler. Ne demek asil soy? Yani bu illa da yani çok asil bir sülale manası ne? Yani soyları bellidir. Soylarına meçhuller karışmamıştır. Soylarında zina gerçekleşmemiştir. Soyları bellidir yani. Kimin babası annesi kimdir? Onun da annesi babası kimdir? Onun da annesi babası kimdir? Bellidir. Ha, hiçbir nebinin soyunda zina yoktur. Allah Azze ve Celle o soyu tamamıyla muhafaza etmiştir. Bununla malumdurlar. Bak şimdi mesela nasıl izah ediyor? Diyor ki yani niye böyle bir yani hem soy itibariyle temiz bir soya dayanıyorlar. Malumlar işte o üstün ahlaka sahipler vesaire. Çünkü bir görevle gönderilecekler. Tamam. Görevleri var. İnsanları Allah'a çağıracaklar. Ha, bunu yaparken onları destekleyecek birileri lazım. Tamam, yani onlar çünkü işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o davet döneminde hususen kimden destek gördü? Birincisi amcası Ebu Talip'ten büyük bir destek gördü. Ama bütün kabilesini destekledi kardeşler. Haşim oğulları hepsi şeye girdiler, ambargoya girdiler. Ve sadece Haşim oğulları zaten Kureyş onları zaten soktu. Dedi ki bizim sizle işimiz yok. Vadileri indirdiler ve orada 3 sene boyunca onlardan bütün alakayı kopardılar. Pekala Haşim oğulları bir şey buna dediler mi yani senin için bu sıkıntılara gireceğiz. Sen yani bunu kendi başına getiren sensin, sen bu sıkıntıya demediler. Bilakis ona sahip çıktılar. Ha, çünkü onlardan birisi. Yani onda tereddütleri yok ki. O onların bir parçası, onların oğulları yani. Bir, ikincisi aralarında sevilen birisi, kabul edilmiş birisi, muteber birisi. Dolayısıyla onu terk etmediler. Peki de sadece Haşim oğulları mı? Hayır, Muttalip oğulları da girdi. Halbuki Muttalip oğulları aslında bir girme durumda değiller. Ama Muttalip oğulları da girdiler. Dolayısıyla İslam şeriatı yani Allah Azze ve Celle bu iki yani soyu birbirinden ayırmaz. Beni Muttalip ve Beni Haşim. Beni Haşim yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soyu ve Beni Muttalip. Bunları birbirinden ayırmaz. Hatta zekatta dahi Beni Muttalip pay sahibidir. Halbuki şey değil yani Haşim'in soyundan değil yani. Kardeşi Muttalip ile Haşim ikisi kardeştir. Tamam. Diyor ki bunun anlamı peygamberin kendisini kafirlerin saldırılarından koruyarak Allah'ın mesajını tebliğ etme görevini yerine getirmesini sağlayacak bir güç ve topluluğa sahip olmaktır. Peygamberin alametlerinden bir diğeri doğruluktan doğruluklarına şahitlik edecek olağanüstü olayların vuku bulmasıdır. Bu olaylar insanların bir benzerini meydana getirmekten aciz oldukları fiillerdir. Onun için bunlara mucize denmiştir. Tam peygamberin diğer bir alameti nedir? Mucize sahibi olmaları. Mucize peygamberlere mahsustur. Tamam, sadece peygamberler mucize gösterirler. O mucize nedir? İşte insanları aciz bırakan. Ha? Dediğim gibi muciz nedir? Acize fiilin ismi fail. Yani o seni ne diyor? Kişiyi aciz bırakıyor. İnkarı muhal. Tam iki, bak mucize öyle bir şey ki onu idrak ettiğin zaman iki cevabın mümkündür. Üçüncü bir cevap yok. Ya boyun eğersin ya inkar edersin. O mucize ya boyun eğersin, tasdik edersin veyahut da inadından, işte küfründen reddedersin, inkar edersin. İki ihtimal. Dolayısıyla mucize her bir peygamberin en büyük delili odur. Mucizedir. Ha şimdi mucize ve mucize şimdi burada biraz izah edecek. Diyor ki mucize gerçekleşince bu durum 129'da aşağılarda. Mucize gerçekleşince bu durum Allah'ın onun peygamberlik iddiasının doğru olduğunu onaylaması yerine geçer ve peygamberin hak bir yolun elçisi olduğunu kesin olarak ispat eder. Mucizede hem olağanüstü fiili ortaya koyma hem de bu fiilin bir benzerinin gerçekleştirilmesi konusunda açık bir meydan okuma vardır. Onun içinde meydan okuma mucizenin bir parçasıdır. Niye Allah Azze ve Celle peygamberlerine mucize veriyor? Niye mucizelerle destekliyor? Çünkü mucizenin görevi veyahut da mucizenin maksadı nedir? Meydan okumadır. Yani meydan okumaya tahaddide yani ne manada? Çünkü Resul bir görevle geliyor. Resul tebliğ ediyor. Allah Azze ve Celle iradesini insanlara aktarıyor. Ve insanlardan da bu iradeye itaat edip boyun eğmelerini istiyor. Dolayısıyla kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu ispat edecek bir şey lazım. Yani herkes çıkabilir ortaya diyebilir ki ben Allah'ın elçisiyim. Ben Allah'tan size haber getiriyorum diyebilir değil mi herkes insan? Her insan bunu yapabilir. O zaman insanlar demeyecekler mi yani sen nereden bilelim senin Allah'ın elçisi olduğunu? Dolayısıyla ona delil lazım. Ona delil lazım. Ha, o delil nedir? O delili mucizedir. Mucize onun Allah'ın elçisi olduğunu ispat eder. Peki nasıl bu mucize Allah'ın elçisi olduğunu ispat ediyor? Çünkü işte aklen idrak edebildiği bir şey. Tamam. Ama onun aslen dünya kurallarına göre, dünyada işleyen kurallara göre o orada meydana gelmemesi gerekir. Dolayısıyla nasıl bir netice çıkıyor burada ortaya? İlk derslere geri dönün. Her şeyi yaratan Allah Azze ve Celle ve her şeyi bir nizam içerisinde yaratmıştır. Tam dolayısıyla o şimdi o hakiki meydana gelmiş olan hakiki o şey, o mucize yani hakiki olan şey, onun inkarı muhal. Ama bildiğimiz adeten şeylerin meydana geldiği suretin haricinde meydana geldi. Onun için mucizine harikatul ade derler. Yani adeti yok eden, onu bozan. Tamam, yani mesela farz edelim. Tabi bunun evvelinde şey de geliyor. misal, yani iyi anlaşılması için. Misal diyelim, denildiği takdirde işte yarın güneş doğudan doğmayacak da batıdan doğacak. Mesela. Şimdi ertesi gün güneş doğudan doğmadı da batıdan doğdu. Bu benim doğruluğuma delil olur mu? Benim doğruluğuma delil olur. Niye delil olur? Çünkü o olayın adeten gerçekleşmemesi gerekirdi. Tam güneş doğudan batıdan doğmaz. Hiç bugüne kadar doğu batıdan doğduğu görülmüş mü? Hiç görülmemiş. Hep doğudan doğmuş. Ha şimdi ben geliyorum diyorum ki yarın batıdan doğacak. Bu bir kez yani dünya kurallarına göre, yani tabiat kurallarına göre muhal bir şey. Mümkün değil. Bir. İkincisi, hani her şeyi yaratan biri var. Pekala bu olayı, bu böyle bir şeyi, yani adet, dünyada hakim olan bu adetin haricinde meydana getirmek, meydana getirmeye getirebilecek olan kudret sadece kimin kudreti? Allah'ın kudreti hazır. Yani o güneşi doğudan değil de batıdan dolduracak tek bir kudret var, o da ilahi kudrettir. Tamam. Ha o zaman bak, burada ne doğrudan ne ortaya çıkıyor? O zaman bu haber ancak kimden alınmıştır? Allah Azze ve Celle'den. Tam bunun gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan önce bütün nebilerin böyle yani getirdiği haberleri var. Mucizeleri var. Tam bu mucizeler karşında ya şimdi bunu kabul edeceksin, diyeceksin tamam evet sen gerçekten Allah'ın Resulüsün, veyahut da diyeceksin ki sen yalancısın. Peki bunu yalanlamanın yönü ne? Hangi veçe göre yalanladın? Yani neye binen yalanladın? Nasıl yani bunu, nasıl akli bir izahı olabilir ki? İşte gözle herkesin müşahede ettiği bir şey. Sen de müşahede ettin, herkes de müşahede etti. Akla muhalif olan, mümkün olmayan bir şey ama gerçekleşti. Öyle hayali bir şey değil ama böyle yani uydurma bir şey de değil. Bilakis yani gerçek. O zaman bunu ancak gerçeklerin sahibi olan bunu böyle yaptı. Ha ondan da bu haber verdi. O zaman bu nedir? O gerçeklerin sahibinin de elçisi olma zorunda. Başka bir ihtimal yok. Ha, o onun doğru olduğunun en büyük delili oldu. O zaman mucizeler nedir? Delil mahiyetine. Ama nasıl delil? Bak meydan okuma. Mucizelerin görevi o kardeşler. Nebi niye mucize gösterir? Çünkü onun bir davası var. O davasında doğru olduğunu ispat etmek için mucizesi vardır. Tamam, mucizenin görevi o. Ben Allah'ın elçisiyim. Ben Allah'tan azze ve celle haber getiriyorum. Pekala Allah'ın elçisi olduğumu nasıl ispat edebilirim? Bak işte mucizem var. O mucizeler de işte neye göre geliyor genelde? O toplumun yani en geniş ilgi alanına göre veyahut da en büyük etkisine göre. Onun için hani her bir nebinin mucizesi ona göre gelmiştir. İşte Musa aleyhisselatü vesselam sihir alanında gelmiştir. Vesaire gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de işte Kur'an gelmiştir. Kur'an tabi ayrı bir mucize. Ha, o. Diğer mucizelerle yani kıyaslanacak bir mucize değil. Her ne kadar her mucize Allah'ın azze ve celle'nin mülkü olsa da ama Kur'an kendi zatında mucize. Kur'an kendisi bir mucize yani. Yani hem Nebi'ye mucize olarak verilmiş olan bir şeydir ama kendisi mucize. Kendisi. Dolayısıyla Kur'an'ın mucize olma yönü çok daha güçlüdür. Ha şimdi diyor ki bak, mucize ile keramet ve sihir arasındaki fark da meydan okumadır. Sana şimdi burada yani mucizeyi kerametten ve kehanetten nasıl ayırt edebilirsin? Sana bir misal, bir ölçü veriyor. Ölçüsü nedir diyor? Farkı meydan okumadır. Tamam, meydan okuma işte bahsettiğim, anladınız değil mi meydan okuma? Yani bir dava var, benim bir davam var. O davanın doğruluğunu ispat etmek için ben mucize gösteriyorum. O mucizin karşısında sen mecbursun benim dediğimi kabul etmeye. Eğer akıllı insansın. Akıllı insansın. Akıllı değilsen neresi istediğini yapabilirsin. Ha şimdi, çünkü keramet ve sihirde doğrulamaya ihtiyaç yoktur. Tam doğrulama ihtiyaç yok. Zaten bir kahin Yani o sözde harikulade diyorlar ya işte. Yani harika üzeri şeyleri gösterirken zaten senin onu tasdik etmen için göstermiyor ki. Bizzat o kendi yani menfaatini elde edebilmek, işte bir güç, senin üzerine bir güç oluşturabilmek, seni yani yönlendirmek, kendine bağlayabilmek için bu şeyleri yapıyor. Yoksa bir davayı ispat etmek için değil. Ha şimdi kehanet diyor ve sihirde doğrulamaya ihtiyaç yoktur. Ancak keramette buna cevaz, bunu caiz görenler görenlerce bir meydan okuma olmuşsa bunun da ispat ettiği bir şey vardır ve bu peygamberlik değil veliliktir. Yani keramette de bu yön olabilir. Yani bir veli mesela kendisine verilen ikra kerametin de böyle bir gayesi olabilir. Ama asıl olan bu değil. Yani Allah Azze ve Celle veli kullarına ikramda bulunur. Bak keramet zaten öyle, ikramdır. Keramette bulunur. O keramet yani o veli kulun bir şeyi yani bir davayı ispat etmek için kendisine verilmiş olan bir şey değildir. Yani insanları meydan okumak için kendisine verilmiş bir şey değildir. Bilakis kendisine bir mükafattır. Tam hatta yani veli kulların kerametlerini yani birçok insan bilmez dahi. Çünkü Allah'la kendisi arasındadır. O Allah'a o kadar yakınlaşmış ki Allah Azze ve Celle ona bir ikramda bulunmuş ve onu bu konuda özel kılmış. Hatta ikramın en yükseği nedir? Fehimdir. Fehim. İkramın en yükseğidir. Yani senin meseleleri fehmedebilmen, idrak edebilmen, zapt edebilmen, akledebilmen. Bunlar Allah'ın azizinin en büyük ikramıdır. Dolayısıyla en büyük ikram görenler kimler? Ulemadır. Her bir yani ulema, Rabbani, rasih, ilimde rasih olan ve iman ve takva üzere olan her bir alim Allah'ın bir veli kuludur. Nice ikramları var yani bizim bilmediğimiz, hiç kimseye açmadıkları nice yani şeyleri vardır. Özel halleri var. Mesela ulemanın. Tamam o bazıları aktarılıyor. Birçoğu da aktarılmıyor yani kimseye malum olmamış. Ha bu işte dolayısıyla asıl olan bu keramette. Keramette aslında kimse bilmez. Çünkü Allah'ın azze ve celle o kuluna bir ikramıdır. Ama bazen olabilir. Bazen yani işte dinin doğruluğu için, dinini ispat etmek için, belki işte sünneti ispat etmek için Allah azze ve celle ikramı yani bu manada da kullanabilir. Allah azze ve celle bir kuluna ikramda bulunup o ikramı yani mucize suretinde gösterebilir. Ama asıl olan keramette böyle bir vasfı haiz değildir. Tamam. Yani ortaya koyulan, ortaya atılan ve insanların yani müşahede ettikleri ve işte İslam yani din doğrudur, dine karşı olanlar yanlıştır. Bunu net bir şekilde ortaya koyan nedir? Mucizedir. Ha o mucizede Enbiya'ya mahsustur. Nebiden başkasına Allah Azze ve Celle mucizeyle desteklememiştir. Sonra diyor ki Mutezile mezhebi kerameti kabul etmez. Mutezile keramet kabul etmiyor. Onlara göre olağanüstü şeyler kulların işleri değildir. Onların fiilleri alışılagelen olayın alışılagelen olağan şeylerdir. Ve bu açıdan kullar arasında fark yoktur. Tamam, Mutezile kerameti kabul etmez. Çünkü Mutezile göre fiiller kullarda olağan yani olağan meydana gelen eylemlerdir. Dolayısıyla kendi aralarında bir derece farkı da olmaz. Bu Mutezile'nin yani akli seviyesinden kaynaklanıyor. Mutezile akıllıdır ama bir yere kadar. Yani akılları bir yere kadar çalışıyor. Ondan sonrası tıkalı. Dolayısıyla daha üst yüksek seviyelere ulaşamıyorlar. Ama o sahip oldukları akıl, tamam, onda çok güçlüler. Dolayısıyla bak dikkat edin Mutezile'nin istidlalleri çok aklidir yani. Takip edebilirsin, anlayabilirsin. Niye buradan bu neticeyi çıkarmış, bundan da niye bu neticeyi çıkarmış? Net anlayabilirsin. Çünkü aklidir, mantıklıdır yani. Mantıklı. Ama bu bak burada Mutezile'nin yani evet var olan işte bir akıl inşallah eğer bugün vakit yetişirse yeterse gireriz o konulara. Ama yani Mutezile aklından istifade edemiyor yani kısacası. Onun için böyle diyor. Namaz kılacağız. Şunu bitireyim. Ne kadar oldu? 4. Tamam, kısa o zaman. Bu gibi olağanüstü şeylerin hak ile batılı birbirine karıştırmak isteyen yalancılar eliyle meydana gelmesi imkansızdır. Tamam. Yani sen mucizeyi kerametten ve kehanetten ayırabiliyorsan, ayırt edebilirsen, o zaman yani sana birisi gelip de bir kehaneti keramet olarak satamaz. Çünkü eğer böyle bir durum olsa, yani bunların birbirine girme durumu olsa, bak mucize nedir? Hakkın ispatı için verilmiş olan bir şey. Yani hakkı ispat eden bir gerçek. Eğer mucizeyle kehanet birbirine karışacak bir durumda olsa, o zaman batıl hak birbirine karışacak. Böyle bir şey elbette Allah Azze ve Celle müsaade etmez. Tamam, dolayısıyla kehanetin vasıfları kendine mahsustur. O yalanla doludur, çirkindir. Ha, insanın aslen temiz bir tabiat kehanetten kaçar. Yani ondan rahatsız olur. Ama mucize, insan temiz bir tabiatı makbuldür. Yani. İnsan tabiatı mucizeyi kabul etmeye meyillidir. Çünkü gerçektir, haktır. Onun için ne diyor? Eğer böyle olsa, yani bunlar birbirine karışacak bir vaziyette olsa, o zaman bu delil şüpheli hale gelir. Yani mucize delili şüpheli hale gelir ve hidayet sapıklığı doğrulamak yalana döner, gerçekler ters yüz olur. Evet. Filozoflara göre meydan okumak için olsun veya olmasın, peygamberler eliyle olağanüstü şeyler gerçekleşir ve bu onların peygamberlik iddialarının doğruluğuna delil olur. Bu olayların peygamberlerin doğruluğuna delil olmaları Allah'ın onları açıkça tasdik ettiği sözü yerine geçtiği için değil. Ha, bu önemli. Yani o onların doğruluğuna delil olur, mucize. Tamam. Ha, bu ne manada yani? Onların, o rasullerin, nebilerin sözleri Allah'ın sözünün yerine geçer manasında mı onları doğruluyor? Hayır. Ne manada? Peygamberlerin kişisel özelliği olan varlıklarda tasarrufta bulunma özelliğini ortaya koyduğu içindir. Yani o insan özel bir insan. O insan Allah Azze ve Celle ile bir alakası var. Tamam, onu ispat ediyor mucize. Yoksa bu insan şimdi Allah'ın yerine geçer. Haşa. Değil. Tamam. Dolayısıyla o sadece onu ispat ediyor. Yani aradaki irtibat. O irtibatı tasdik, yani güçlendiriyor. Ya da o irtibatın varlığını ispat ediyor mucize. Bunu sağlıyor. Şimdi mesela bu keramette söz konusu değil. Çünkü kerametin görevi bu değil. Ha, kehanette de söz konusu değil, çünkü kehanetin görevi hiç bu değil. Çünkü kehanet nedir? Şeytanın işidir. Elbette kehanette sen netice olarak biri sana kehanet gösterdiği zaman, aha bu Allah'ın veli kulu mudur diyeceksin. Tamam? Yani bilakis yani o kahinlerin halleri belli. Ne kadar Allah'tan uzaksa o kadar kehaneti güçlüdür. Allah'a yakın duranlar bunlar zaten çok etkili değiller yani. Hemen yani yalancı zındık oldukları ortaya çıkıyor. Mucize ile sihir arasındaki fark. Neyse, tamam, bunu namazdan sonra burada devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmaîn. Evet, mucize ile sihir arasındaki fark. Mucize ile sihir arasındaki fark. 130, sayfa 130. Mucize ile sihir arasındaki fark, peygamberlerin hep hayırlı işler yapmaya uygun bir yaratılışlarının bulunması ve göstermiş oldukları olağanüstü şeylere şerrin bulaşmamasıdır. Mucize sihir arasında, hani şimdi bir yani o şeyin kendisi var. Bir de tabii o yani o olayı şimdi ortaya, o olayla beraber gelen bir şahıs var. Şimdi diyor ki peygamberlerin hep hayırlı işler yapmaya uygun bir yaratılışına bulunması. Tam o onların sadece yapmacık bir davranış değil, ortaya koydukları, göstermelik yaptığı bir şey değildir. Bilakis şahsiyetleri böyle. Bir, Sonra asla şere bulaşmamaları. Sihirbazların durumu ise bunun tamamen tersidir. Bütün fiilleri şerdir ve şer amacına yöneliktir. Yani bu mesela şu zamanda çok yaygın ve çok rağbet edilen bu şeyler. Bitkiler mesela. Tamam, bitkiler. Bazı bitki işte şu bitki buna faydalı, şu bitki buna faydalı, işte şu bitki işte şu hastalığı yok ediyor. Zamanımızın birçok mesela şu anda tıp yavaş yavaş oraya doğru dönüyor. Dünya değişiyor kardeşler. Bu şu anda yaşadığınız günler kalmayacak. Kesinlikle. Tamam. Bütün bu pozitivistçilik bu bir dönemdi yani. Şeytanın galip geldiği bir zamandı. Artık şeytanın hakimiyeti bitiyor. Modern tıp da şu anda bütün eksiklerini yani tabii modern tıp derken tıp dünyası değil ama şey samimi doktorlar bu işin yaramadığını artık itiraf ediyorlar. Tamam bu modern tıp işe yaramıyor yani. Dolayısıyla eski tıbba geri dönüyorlar. Bitkilerle tedavi vesaire. Yani bu çok revaçta ve muhtemelen bu şey edecektir, çoğalacaktır ama yani demek istediğim şu. Şimdi mesela özellikle zamanımızda çok yaygın olan hastalıklar, depresyon, stres, kanser, bunlar hepsi yani bunun neticesinde meydana gelen hastalıklar. Böyle yani insanı gerçekten yani perişan eden hastalıklar. Bunların tedavisini gittikçe bu şeyler yani bitkiler öne çıkmaya başlıyor. Yani bu bitkiciler, hekimler diyelim. Şimdi mesela düşün yani şu bu ne yani bu mucize. Keramet ve sihir yani aradaki farkı anlama babında. Bu insanla doğru ilişkilidir. Yani şimdi diyor burada bak peygamberlerin vasıfları farklıdır. İşte bir velinin mesela farklıdır. Kahinin vasıfı farklı olacak. Şimdi mesela sana anlatıyor işte sende büyük bir hastalık var. Mesela kanser diyelim. Kanserin etkisi de kendisini göstermiş. Cidden seni yani çok eziyet veriyor. Sana diyor ki işte bak şöyle şunu kullanırsan sana böyle fayda olur işte şifa olur böyle şeysini görürsün vesaire. Seni ikna ediyor yani. Diyorsun ki tamam nasıl kullanacağım? Diyor bende var diyor bizde hazır 200 lira. Sen ne düşünüyorsun şimdi? Yani bu uygun mu? Bak bu hemen onun söylediği şeyleri bir şüphe bırakmıyor mu? Yani önce işte sana çok yardımsever, işte senin sıkıntını seninle paylaşan ve sana bir çare arayan şeyler yani tavsiye eden, bak bir davası var, yani davası var şimdi seni o sıkıntıdan kurtarmak. Ondan sonra sen tamam diyorsun, ikna oluyorsun. Sana demiyor şudur, budur, şu miktarda kullanacağım, şöyle yapacağım demiyor. Diyor ki bizde hazır var 200 lira. Bu şeyin nakya bu, tamam burada bir şey var. Bu doğru değil. Ama şöyle bir davranış mesela. Yani bu şimdi belki hani o veli kulun davranışı olur mesela. Veli bir kul. Tamam bu da kendi arasında mertebeli. Ama mesela şöyle olsa yani sen gerçekten senin derdinle dertleniyor. Sana çare arıyor yani. Diyor ki bak şu bitki çok iyidir. Falan falan yerde var. Sende yoksa ben sana vereyim. Sen şöyle yapman lazım. Bunu yapamazsan ben sana yapayım. Ne zaman müsaitsen geleyim. Seninle beraber bunu yapalım. Şöyle takip edeyim. Sonra sen buna yeterli gelmezsen ben seni takip ederim. Her 5 günde bir alman lazım. Ben 5 günde bir sana getirip veririm. Karşılıksız. Hiçbir şey senden beklentisi yok. Senden Allah razı olsun demesi dahi beklentisi yok. Kişiliği öyle. Onun kişiliği öyle. Şimdi buna karşı bir şüphen olur mu? Şüphen olmaz. Bak o kişiliğiyle beraber seni doğruluğa çağırıyor. Senin için faydalı olmak istiyor. Bir de başkası var. Adam sana diyor ki bak şu bitkiler faydalıdır. Mesela işte kansere karşı. Bunu işte annenin ismini yazacaksın. Sonra annenin ismini suya koyacaksın. Onun içerisine bir damla mesela rakı damlatacaksın. Rakıyla karıştıracaksın. Ondan sonra onu o bitkinin üzerine dökeceksin. Onu da ateşe atacaksın mesela misal. Ne dersin? Bu nedir bu? Kahinliktir. Belli. İşin içinde içki de var, işin içinde annen de var, işin içinde yakmak da var. O kehanet başka bir şey değil. Anladınız? Yani bu bütün, yani bak, yani kendisinin ne olduğu, kim olduğunu kendisini gösteriyor. Halbuki hepsi sözde ne? Şifacı. Her biri şifacı. Her biri sözde senin iyiliğin için bu işi yapıyor. Ama kendilerini hallerinden, davranışlarından, ortaya koyduğu şeylerden, senden beklentilerinden, nasıl sana sunduklarından, samimiyetlerinden, menfaatçiliklerinden veyahut da yokluğundan şey diyor işte, gösteriyor. Bunun gibi. Misal olarak. Ha şimdi mucize ile keramet arasında, bu şimdi mucize sihir arasındaki fark diyor. Mucize keramet arasındaki fark ise, peygamberlerin gösterdikleri olağanüstü şeylerin gökyüzüne yükselme, mesela işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde seba semavati yükselmesi, yedi semavati yükselmesi, katı cisimlerin içlerine nüfuz edebilme, ölüleri diriltme, meleklerle ve kuşlarla konuşma gibi, bunun hepsi enbiyada mevcut. Çok büyük hadiseler olmaları. Tamam. Enbiyanın mucizeleri çok büyük olaylardır. Öyle ufak tefek her insanın yani belki başına geleceği şeyler değil. Tam hayvanlarla konuşmak, cinlerin kendisi muhasar yani musahhar kılınması, hizmetine verilmesi veya da işte ölüyü diriltme Allah'ın emriyle. Tam bunlar büyük olaylar yani. Bu sadece ilahi kudretin yeteceği şeyler. Allah Azze ve Celle onları bir mucize olarak veriyor. Onları ispat etmek için. Büyük olaylar. Buna mukabil velilerin gösterdikleri olağanüstü şeylerin ise bu ölçülerde olmayıp az olan bazı şeyleri çoğaltmak gibi. Mesela bereketli ya. O mesela onun kerameti. Allah Azze ve Celle onu bereketli kılmış. Mesela o insan mesela bakıyorsun bulunduğu yerde bereketiyle beraber geliyor. Bu mesela yani şey olabilir. Bu illa da şimdi maddi bir bereket olması gerekmiyor. Yani bu manevi bir bereket de oluyor. Yani onun girdiği ortam hemen bir huzur, bir yani bir mutluluk mesela hakim oluyor ortama. Onun ikramı, onun kerametinden yani. Allah Azze ve Celle o kuluna böyle bir özellik vermiş mesela. Ama bu basit şeyler. Yani enbiyanın şeysine göre, haline göre daha hafif, basit şeyler. Evet, ne dediğini ölçülerde olmayıp az olan bazı şeyleri çoğaltmak ve gelecekle ilgili bazı şeyler söylemek gibi. Yani ileride baki olacak olan bazı şeyler Allah Azze ve Celle ona bildirmiş olabilir, ona zahir olmuş olabilir, olabilir. Tam bu mutlak surette değil falan filan, gaybı biliyor, geleceği biliyor ama bazı olaylar kendisine bildirilmiş olabilir. Yani peygamberler her türlü olağanüstü şeyleri gösterebilirken velilerin bunlara gücü yetmez. Velilerin gücü yetmez. Sonra diyor mutasavvıfların da işte bazı aktardığı hikayeler var bu konuda. Sonra bu bahsi neyle bitiriyor? Tamam, bu da İbn Haldun, çok tartışılan bir şahsiyet, çok gündem ediyoruz, söylüyorum tekrar tekrar ama İbn Haldun işin özünde tamam bir İslam alimi. Tam ilmini tartışabilirsin yani derece, ilmi derecesi nedir vesaire. Ama İslam'ın esaslarına ayrılmış bir adam değil. İslam'ın esaslarından ayrılmış birisi değildir. O hallerinde tartışabilirsin. Yani hep saraylarda yaşaması, hep işte yönetime yakın durması vesaire, o manada siyaset yapması vesaire. Bunları da tartışabilirsin hepsini ama yani özünde Müslüman bir adam. Onun için bak bahsi neyle bitiriyor? Bütün bu hususlar açıklığa kavuştuktan sonra bil ki delil olma noktasında mucizenin en büyüğü ve açık olanı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem indirilen Kur'an-ı Kerim'dir. En büyük mucize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem indirilmiş olan Kur'an'dır. Çünkü peygamberlerin peygamber olduklarını doğrulayan mucizeleri genellikle kendilerine Allah'tan gelen vahyin dışında bir şeydir. Yani Allah azze ve celle vahyediyor ve onun elçi olduğunu güçlendirmek için, ispat etmek için ona bir mucize veriyor. Musa'ya verdiği asası gibi, işte eli gibi, böyle yani mucize, haricinde, tamam. Ama ancak Kur'an'ın bizzat kendisi bir benzerinin getirilmesi, getirilmeyeceği noktasında meydan okuyan olağanüstü ve mucize bir kelamdır. Yani Kur'an kendisi mucizedir. Yani Resulullah, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ile meydan okuyor ama Kur'an kendisi de meydan okuyor. Yani Kur'an kendisi meydan okuyor. Bütün insanlığa ve cinlere. Yani bütün insanlara, cinlere meydan okuyor. Kur'an kendisi. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamı. Yani bu en büyük mucize. Ha? Kur'an Hazreti Muhammed'in aleyhisselatü vesselam doğrulan bizzat kendisi delildir. Yani Kur'an bak mucize kendisi, bizzat kendisi onun risaletinin doğruluğuna delildir. Ve onun dışında bir başka mucizevi delile de ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla başka bir mucize ihtiyaç yoktur diyor. Evet. Ha şimdi burada nübüvvetin hakikatine girecek. Bu çok hassas bir bahis. Tamam, burada şimdi gireceği bahis çok hassas. Yani iyi idrak etmek, iyi anlamak lazım. Dolayısıyla bunu inşallah gelecek sefere bırakacağım. Çünkü biraz izah istiyor. Tamam ama şey konusu da neyse karıştırmayalım. Burada bırakalım inşallah.